Ayrım 60 Hırsızlar Cumhuriyeti Scott Lynch Sayfa 553 Ara Sakıncalı Bir Hami Birinci Kısım Giovanno dedi Locke sen?
Ben yaptım dedi Genora boğuk bir sesle.
Bu Lidazi bana.
Genora'nın kahrolasıca giysilerini yırtmaya çalıştı dedi Jean kollarını genç kadına sararak. Buraya geldiğimde baronu yerde buldum.
Amacım ona zarar vermek değildi ama çok sarhoştu dedi Genora. Ellerini boğazıma sardı, beni boğuyordu.
Locke ihtiyatla Bulidazi'nin yanına çömeldi ve baronun bıçağını kınından çekti. Ağır ağır nefes alan ve kan kaybetmeyi sürdüren adam onu durdurmak için herhangi bir çaba sarf etmedi. Locke, Kappa Barsavi'nin mekanında düzenlenen düellolar nedeniyle buna benzer kanlı akciğer kesiklerini daha önce de görmüştü. Böyle bir yara almak ölmekle eşdeğerdi ama sonunuz çabuk gelmezdi. Bulidazi'nin bir süre daha onlara gerçek bir zarar verebilecek kadar kuvveti olmalıydı. Öyleyse neden karşı koymuyordu? Bakışları dalgın, göz bebeklerin anormal derecede büyüktü. Göğsündeki eğreti silahın çevresinden hala kanlı hava kabarcıkları çıkmasına karşın bu durum onda ölüm korkusu yerine şaşkınlık yaratmışa benziyordu.
''Bu herif sadece sarhoş değil.'' dedi Locke. ''Verdiğin ilaç yüzünden bu halde olmalı.'' ''Siktir.'' dedi Sabeta kapıya yaslanarak. ''Hepsi benim suçum.''
''Siz neden bahsediyorsunuz böyle?'' diye sordu Jean.
''Bulidazi'nin içkisine bir şey kattık.'' dedi Kahlo. ''Onu Verena ile Lucaza'dan uzak tutmak için.'' ''Siktir.'' diye tekrarladı Sabeta. Yüz ifadesi Locke'nin katlanamayacağı kadar bedbahttı.
''Hadi ama'' dedi delikanlı, ''bu tanrıların cezası kumpanyanın yarısı haftalardır sarhoş. İkizler bir şişede veya fıçıda ne buldularsa lıkır lıkır içtiler. Peki en son ne zaman birine tecavüz etmeye kalkıştılar?''
Locke bir parmağını Bulidazi'ye doğrulttu. ''Bu olay onun suçu, başka birinin değil.''
''Lucaza haklı'' dedi Kahlo bir elini Genora'nın bileğine koyarak. ''Bir kamordu gibi davrandın, doğru olanı yaptın.''
''Doğru olanı mı?''
Genora onun kavrayışından kurtulup Jean'ın ellerini tuttu. ''Kendimi astım sayılır. Bir soylunun kanını akıttım.''
''Bu henüz bir cinayet değil.'' dedi Galdo.
''Bulidazi'nin hayatta kalıp kalmamasının bir önemi yok.'' dedi Genora. ''Bunun için beni öldürecekler. İçimizden mümkün olduğunca çok kişiyi öldürecekler. Ama benim idamım kesin olacak.''
''Bunun meşru müdafaa olduğu her halinden belli.'' diye omurdandı Jean. ''Bir düzine tanık bulabiliriz. Gerekirse tüm kumpanyayı toplayıp hikaye üzerinde en ince ayrıntısına kadar anlaşı...''
''Yine de Genora'yı öldürürler.'' dedi Sabeta. ''Doğru söylüyor. 100 tanığımız bile olsa bir fark yaratmaz Giovanno. Genora gece tenli sıradan bir vatandaş. Bizse ecnevi aktörleriz ve bir Espara'nın asilzade soylarından birinin son varisini hep beraber ortadan kaldırmış bulunuyoruz. Bizi yakalarlarsa öğütüp gübre yapar ve tarlalara saçarlar.''
''Kardeşimin de belirttiği gibi,'' dedi Galdo, ''henüz elimizde bir ceset yok.''
''Evet var,'' dedi Locke usulca. Elleri kendini bile şaşırtan kararlı bir metanetle hareket etti ve Bulidazi'nin kirli kuşağını çıkarıp onunla baronun ağzını tıkadı. Yaralı adam nefes almak için çabaladıysa da halen başına gelenleri idrak edemez gibi bir hali vardı.
''Tanrılar aşkına ne yapıyorsun?'' dedi Genora.
''Gerekeni karşılığını verdi Locke. En eski refleksleri, kamurlu içgüdüleri birbirine karışan hoşgörü ve merhamet duygularını bir kenara iterken soğuk bir coşkuya kapıldı. Birilerine bundan tek bir kelime dahi bahsedecek olursa sonumuz gelir.''
''Ah tanrılar!'' diye fısıldadı Genora.
''Ben o işi seve seve yaparım.'' dedi Jean.
''Hayır.'' dedi Locke.
Bu mecburiyeti kendisi talep etmişti. Zincir ondan böyle bir yükü başkasına aktarmamasını beklerdi. Baronun ince deri kemerini çıkarıp bileklerine sararken elleri titriyordu. Sonra hayalinde Jean, Sabeta ve Sanzaların bir espara dar ağacına asılı görüntüleri belirdi. Ve elleri bir tapınağın taşları kadar sabit hale geldi. Kemeri Bulidazi'nin boynundan geçirdi. Bekle dedi Sabeta baronun önünde diz çökerek. Loki göğsüne saplı makasla ağzında kendi kuşağıyla ve soluk borusunda çelimsiz bir delikanlının bastırdığı kemerle baronun trajik derecede gülünç gözüküyor olması gerektiğini fark etti.
Onu boğamazsın.
İzle de gör dedi Loki sıkılı dişleri arasından.
Bir adam pek çok sebepten dolayı bıçaklanabilir dedi Sabeta. Ama hem bıçaklanıp hem de boğulursa bunun kazaya benzer bir tarafı kalmaz.
Genç kız nazik hareketlerle makası kavradı. Gözleri gece okyanusu kadar acımasızdı. Sen onu sabit tut yeter diye fısıldadı.
Delikanlı ellerini kemerden ayırıp Buridazi'yi kalın pazılarından kavradı.
Sabeta da terzi kadının makasını sertçe yukarı ve içe doğru itti. Buridazi inleyerek Loki'nin kollarında kıvransa da bunu ciddi bir kuvvetle yapmadı. Ölüm anında bile durumunun gerçekliğinden kopuktu.
Vücudu gevşeyen baronun bacakları giderek daha dermansızca seyirdi, en nihayetinde de hareketsiz kaldı.
Sabeta dizlerinin üstüne çöktü, titrek bir nefes verdi ve nasıl temizleyeceğinden emin değilmişçesine kanla kaplı sağ elini kaldırdı.
Loki baronun kuşağını ağzından çıkarıp genç kıza verdi, sonra da Buridazi'nin ölü ağırlığını yavaşça yere bıraktı.
Adamı dikkatle idare edebilirse kanının çoğunu vücudunun içinde veya en azından üstünde tutabilecekleri fikrindeydi.
Jenora yüzünü Jan'ın kollarından birine gömdü.
Artık bunu herhangi bir şey gibi gösterebiliriz dedi Sabeta.
Tartışma, aşk, cinayet herhangi bir şey. Onu inandırıcı bir yere koyup bir masal uydururuz. Tek yapmamız gereken o masalın ne olacağını bulmak. Ve ah bunu önümüzdeki bir iki saat...
Biri odanın kapısını sertçe çaldı. Loki kendini kontrol altında tutabilmek için mücadele etti.
Daha ilk seste aklı başından gitmişti sanki.
Odaya attığı hızlı bir bakış ötekilerin de sinirlerine hakim olmakta zorlandığını ortaya çıkardı.
Lordum Buridazi...
Boğuk ses baronun yakın koruması ve ayakçısı Brego'ya aitti.
Lordum orada mısınız? Her şey yolunda mı?
Loki Sabeta'nın az önce Buridazi'yi haklamak için arkasından çekilmiş olduğu kapıya baka kaldı. Oraya en yakın duranlar Kalo ile Galdo'ydu ama onlar bile 3-4 adımlık mesafedeydi. Kapının sürgüsü takılı değildi. Brego onu açmaya hatta azıcık aralamaya karar verirse tam karşısında Buridazi'nin cesedini bulacaktı.
İkinci kısım. Sabeta yaydan fırlayan bir ok misali harekete geçti ve yaptığı ilk şey üstündeki tüniği yırtmak oldu.
Loki'nin ağzı daha bir karış açılmayı bitiremeden önce çıplak ayaklı Sabeta bir hayalet kadar zarifçe kapıya vardı.
''Ah Brego!'' dedi nefes nefes. ''Ah bir dakika!''
Genç kız Buridazi'nin cesedini işaret etti.
Kalo ile Galdo yerlerinden fırlayıp Loki'ye yardım ettiler ve üçü beraber saniyeler içinde baronun bedenini yatağın altına itmeyi becerdi.
Jan da bir battaniye ile odanın simyasal fenerini kısmen örterek ışığı kıstı.
Hemen sonra Kalo, Galdo ve Loki tam açılmadığı takdirde kapının görüş alanının dışında kalacak şekilde Sabeta'nın yanındaki duvara yaslandılar.
Genç kız başını savurarak saçlarını dağıttı sonra da kapıyı aralayarak Brego'ya oldukça meşgul bir kadının beklenmedik derecede hoş bir manzarasını sundu.
Tek eliyle ustaca göğsüne bastırdığı tüneyi bağrını asgari düzeyde örtüyordu.
Brego dedi genç kız dört dörtlük bir tık nefes taklidi yaparak
seni gidi vazife şinas adam seni.
Bayan Verena ben acaba lordum.
Kendisi şu an meşgul Brego Sabeta kıkırdadı. Çok meşgul ve bir süre daha öyle kalacak. Sanırım aşağıda bekleyebilirsin. Merak etme lordun mümkün olabilecek en iyi ellerde.
Sabeta adama başka bir şey söyleyecek kadar fırsat vermeden şehvetli bir edayla el salladı ve kapıyı kapatıp sürgüledi.
Eziyet gibi birkaç saniye geçti. Sonra Loki yürüyüp giden Brego'nun çizme seslerini işitti.
Sabeta tüneyine çeki düzen verdi, kapıya yaslandı ve huzurla iç geçirdi.
Bu gidişle güneş doğana kadar hepimizin saçları ağaracak dedi Galdo.
O ve ikizi az öncesine kadar hançerlerini hazırda tutuyorlardı. Karartılmış çelikten yapılma ince bıçaklarını yeniden sakladılar.
Odanın havası sanki bir anda kan ve endişe terinin yoğun kokularıyla dolmuştu.
"Artık buradan defolup gidebilir miyiz?" dedi Jenora.
"Nereye gitmek istersin?" diye sordu Jean.
"Kamora!" diye fısıldadı genç kadın. "Tanrılar aşkına bir şeyler yapabileceğinizi biliyorum. Gerçekte sadece birer aktör olmadığınızı biliyorum."
"Sakin ol Jenora." Loke baronun yatağın altından uygunsuz bir şekilde çıkıntı yapan çizmelerinden birine dik dik baktı. "Pek dikkat çekmeyen biri sayılmazsın. Sahneye çıkmadan saatler önce sıvışmaya çalışırsan insanlar bunu nasıl fark etmezler? Seni yollarda nasıl gizleriz?"
"Öyleyse bir gemiye binelim."
"Eğer kaçarsan," dedi Sabeta, "olup bitenleri açıklamak için uyduracaklarımızın hiçbir anlamı olmaz. Üstelik tüm bu bela teyzenin üstüne kalır. Düzgün ve inandırıcı bir masal anlatamazsak kontesin adamları gelip toplayabildikleri kadar günah keçisi toplarlar."
"Düzgün ve inandırıcı bir masal uydurabilseniz bile," dedi Jenora, "çoktan mahvolduk, mesuliyet altındayız, unuttunuz mu? Hendek kazıcılara, tatlıcılara, biracılara, minder kiralayıcılara. Oyunu sahneleyemediğimiz takdirde hepsine öyle bir borçlu kalacağız ki hemen gidip ağlayan kuleye teslim olsak daha iyi."
"Peki ya doğal afetler?" dedi Kalo. "Herhalde bir fırtına çıkarsa ortada mesuliyet falan kalmaz. Ya da eski inci çökerse."
"Tabii ki kalmaz," dedi Jenora. "Ama gücümüzün öyle bir şeye yetebileceğinden şüpheliyim."
"Hayır, yetmez," dedi Kalo, "ama sahne apşaptan yapılma."
"Bir yangın, iyi fikir," diye atıldı Galo. "İkimiz bu işin altından kalkabiliriz. Gölge gibi gider geliriz, 2 saatimizi bile almaz."
"Sahnenin keresteleri simyasal yöntemlerle taşlaştırılmıştır," dedi Jenora.
"Öyle bir anda tutuşuvermezler. Kahrolası bir kuşatma düzenlermişçesine arabalar dolusu yakacak odun kullanmamız gerekir." "Yani inciyi yok edemeyiz," dedi Sabeta.
"Kaçamayız da," dedi Jean. "Öyle bir şey başımızı türlü türlü belaya sokar ve muhtemelen hiçbirimiz eve varamayız."
"Ve eğer kalır ama piyesi oynamazsak borçlarımız yüzünden hepimizi zincire vururlar," dedi Loke. "Daha doğrusu en iyi ihtimalle borçlarımız yüzünden." "Öyleyse geriye akla yatkın tek bir eylem planı kalıyor," dedi Sabeta.
"Kanatlanıp uçmak mı?" dedi Kalo.
"Her şey normalmiş gibi davranmalıyız."
Sabeta konuşurken parmaklarıyla madde madde saydı.
"Biraz hareket alanı kazanmak için Brego'yu bu Carlos'u binadan çıkarmalıyız. Piyesi oynamalıyız."
"Sen kafayı yemişsin," dedi Jenora.
"Ve ancak oyun bittikten sonra değer verdiğimiz hiç kimseyi zan altında bırakmayacak şartlarla Bulidazi'nin öldüğünü dünyaya duyurmalıyız."
"Peki o pezevengin cesedini ne yapacağız?"
Galdo sorusunu vurgulamak amacıyla en yakınındaki çizmeye bir tekme attı. "Bunu yarın geceye kadar hatıra gibi saklarsak nasıl bir koku yayacağını biliyorsunuz." "Üstelik aradan geçen sürede bir göt kadar çirkinleşir," dedi Kalo. "Ahmağın teki bile yaranın yeni olmadığını anlar."
"Yangın işte tam bu noktada devreye girecek," dedi Loke. "Onu yakabiliriz. Bir saat mi yoksa bir hafta mı önce öldüğü anlaşılmaz hale gelene kadar onu pişiririz, olur biter."
"Bunu nasıl kontrol edebiliriz ki?" diye sordu Jean. "Herifi tanınmayacak kadar yakarsak."
"Sen onu kafana takma." Loke adamdan aldığı bıçağı baronun bir süre önce yanağına dayadığı küçük silahı havaya kaldırdı. Yalımı tamamen işlevsel olsa da kabzası siyah lal taşlarıyla ve ak demirden zarif bir emaye kaplamayla süslüydü. Hem bu hem de üzerindeki diğer ıvır zıvırları sayesinde kimliği apaçık anlaşılır.
"Peki leşi, yani onu nereye saklayacağız?" diye sordu Jenora. "Hayır, leşi demek istedin," diye araya girdi Jean acımasızca bir tebessümle.
"Koku için sanırım cesede dökebileceğimiz bazı parfümlerim ve biraz gül tozum olacaktı." Jenora hala sakinleşmekten çok uzak olsa da azmi kuvvetlenir gibiydi. "Onu saklamamıza yardım ederler en azından bir günlüğüne."
"İyi fikir," dedi Kalo. "Nereye saklayacağımıza gelince herhalde onu bu yatağın altında bırakmak fazla kolay olurdu değil mi?"
"Hayatta olmaz."
"Silvanus'tan bütün gece üstüne oturmasını isteyebiliriz," dedi Loke. "Yeniden ayılana kadar hiçbir şeyin farkına bile varmaz.
Ama maalesef aynı şey diğer herkes için geçerli değil. Gelin onu sahne dekorlarının ve kostümlerin yanına koyalım.
Hatta onu bir dekor olarak saklayalım dedi Sabeta. Cesetlerle dolu bir piyesimiz var. Üstüne uygun bir şey örtüp yüzüne bir maske takın gitsin. Başkalarının gözünde dekordan bir farkı kalmaz. Böylece onu yanımızda tutabiliriz ve...
Ve biz inci de değilken bulunmasından korkmamıza gerek kalmaz diye tamamladı Loke.
Evet, geriye tek bir sorun kalıyor. Bulidazi'nin piyesi beraber izleme sözü verdiği bir yığın arkadaşı ve şakşakçısı var.
Bu bok şölenine biraz daha sıçmak istemem dedi Kalo ama tek sorunumuz o değil. Kampanyanın geri kalanına bu olaydan nasıl bahsedeceğiz?
Neden kumpanyanın geri kalanına bu olaydan bahsedelim ki diye sordu Jenora.
Söylemesi hoşuma gitmiyor ama onları da bu işe bulaştırmak zorundayız dedi Sabeta.
Kumpanyadakiler bütün gün dekorların ve kostümlerin arasında olacaklar. Bizimle işbirliği yapmazlarsa yanarız.
Peki işbirliği yapmalarını nasıl sağlayacağız dedi Can.
Onları da suça dahil ederek dedi Sabeta. Kendi boyunlarına da ilmek geçirileceğini anladıklarından emin olarak ki sahiden geçirilecek.
Singua solus dedi Gardo.
Aynen öyle. Sabeta kulağını kapıya dayayıp kısa bir süre dikkatle dinledi.
Singua solus.
O ne diye sordu Jenora.
Bir grup insan aptalca bir şey planladıklarında başvurulan eski bir kamor geleneği dedi Loke. Aslına bakarsan o iş için pek çok geleneğimiz vardır. Zamanla öğrenirsin.
Giacomo, Castellano dedi Sabeta. Ne kadar sarhoşsunuz?
Yeteri kadar olmadığımız kesin cevabını verdi Kalo.
Burada yeterince kaldık dedi Sabeta. O yüzden siz ikiniz ortak salona inin ve tüm kumpanya üyelerini bir araya toplayın. Gerekirse içkilerini ellerinden zorla alın. Hepsini yatmaya gönderin. Onları sürpriz yaptığınızda mümkün mertebe akılları başlarında ve dinlenmiş olmaları lazım.
Jasper ile Silvanus'un içkilerini ellerinden alacağız ha?
Galdo iç geçirdi.
Tabii canım, oldu olacak Kartay'ına kadar gidip biraz büyücülük öğrenim.
Kıpırdayın dedi Sabeta. Ama Brego hala bekliyor olabilir diye önce dışarı bir göz atayım.
Her iki sanzanın da başka bir espri yapmaması veya şikayette bulunmaması ne kadar derin sularda yüzdüklerinin bir diğer meşhum alametiydi.
Sabeta kapıyı yavaşça araladı, koridoru taradı ve başını olumlu anlamda salladı. İkizler kaşla göz arasında çıkıp gittiler.
Jenora dedi Sabeta, tiyatronun evrakları arasında Bulidazi tarafından imzalanmış bir şey var mı? Üstüne çiziktir diye herhangi bir şey.
Evet. Genç kadın karşı köşedeki deri bir portföyü işaret etti.
Tiyatrodaki paylarının belgeleri ve bazı talimat notları olacaktı. Bulidazi bir okur yazardı. Gösteriş yapmayı severdi.
Biliyorum. Sabeta portföyü kaptığı gibi Can ile Jenora'nın yanındaki yatağın üstüne attı.
Şunu elden geçirip bana o evrakları bulun. Pratik yapmak için fazla zamanım yok ama herhalde el yazısını bir dereceye kadar taklit edebilirim. Zaten yaşasaydı şu an sarhoş olurdu ve de bitkin.
Görünüşe bakılırsa ölüler dile gelip konuşabiliyorlar dedi Loke. Sahte belge düzenlemeyi bizzat akıl edemediği için utanarak.
Brego'yu başımızdan savacak kadar konuşsalar yeter dedi Sabeta.
Baron'un talimatlarında değişiklik yapalım ki adamları yarın akşamki oyunun üstünden epey vakit geçene kadar onun geri dönmesini beklemesinler. Şimdi Jenora, parfümler diğer dekorların yanında mı?
Evet.
Küçük lütuflar için tanrılara şükürler olsun. Öyleyse tek yapmamız gereken Bulidazi'nin yerini bir kez değiştirip onu parfümlemek. Böylece yarın kumpanyayı bir araya toplayana dek yeteri kadar güvende oluruz.
Loke başını olumlu anlamda salladı. Kaliteli sahne malzemeleri üç kapı ilerideki odada tutuluyordu. Jan'ın da yardımıyla Bulidazi gibi bir kas yığınını bile birkaç saniye içinde oraya taşıyabilirlerdi. Fakat o birkaç saniye ne kadar önemliydi? Delikanlı kefen niyetine kullanmak için yatağa serili eski püskü battaniyeyi eline aldı. Jan onun aklından geçenleri anlamış gibiydi. Jenora'ya sarılıp kulağına bir şeyler fısıldadı.
Hayır dedi genç kadın. Hayır, o kahrolası domuz yüzünden çocuk yerine konmayacağım. Bırakın size yardım edeyim.
İri yarı delikanlının desteğiyle yalpalayarak ayağa kalktı ve yırtık tüniğine çeki düzen vermek için gayret etti. Kısa süre sonra harekete geçtiler. Jenora önden giderken Loki ile Jean üstü örtülü cesedi taşıyor, Sabeta da hafif adımlarla ve dikkatli bakışlarla arkalarını kolluyordu. Ortak salonda bağırışma ve cümbüş sesleri yankılanıyordu. Jean baronun ağırlığını kolayca taşımasına rağmen Jenora dekor odasının kapısını onlar için açtığı sırada Loki'nin suratı kıpkırmızı kesilmişti. Çok geçmeden bu iş de bitti. Loki çok fazla kan emmeden önce battaniyeyi cesedin üstünden çekip tor top etti. Yüzünde afallamış bir ifade bulunan Bulidazi, yeni ölülerin o tuhaf gevşekliğiyle içi kum dolu bir manken gibi yatıyordu. ''Birimizin burada kalması lazım.'' dedi Loki isteksizce. ''Bunu öylece ortalık yerde bırakmak çok tehlikeli olur. Birimiz kapıyı sürgülemek ve geceyi burada geçirmek zorunda.'' ''Bak dedi Jean, ben gönüllü olurdum ama anlıyorum.'' Teklif ettiği işe uygun tek bir aday olduğunu fark eden Loki inlememek için kendini zor tuttu. ''Jenora'nın yanında kalmalısın. Çıkın buradan ikiniz de.'' Jean dostunun omzunu sıktı. Baron'un cesedine sürtünmekten bile sakınan Jenora elini dikkatle Loki'nin ötesine uzattı ve bir kumaş yığınının içinden yıpranmış bir simyasal küre çıkardı. Küreyi sallayarak sönük bir ışık yaktı. Sonra da onu delikanlıya verdi. O ve Jean saniyeler içinde oradan ayrıldılar. ''Sağ ol.'' diye fısıldadı Sabeta. Gözlerindeki sempati ve hayranlık Loki'nin katlanabileceğinden fazlaydı. Delikanlı başını çevirdi ve Bulidazi'nin cesedine dik dik baktı. Fakat Sabeta onu kısa ama sert bir sarılış için yanına çekerken bir direniş gösteremedi. Genç kız bir kalp atışı boyunca dudaklarını onunkilerle buluşturdu. ''Yazacak notlarım var.'' dedi Sabeta. ''Ama seni unutmadım. Bu sadece bir erteleme. Başka fırsatlarımız da olacak. Başka fırsatlarımız.'' Loki zekice ve güven verici bir laf etmek istedi. Fakat aklının yerinde yeller esiyormuş gibi hissettiği için Sabeta kapıyı usulca çekerek kapatmadan önce meyus bir el sallamayla yetindi. Sonra da iç geçirerek kapıyı sürgüledi. Jenora'nın gül tozu ve parfüm stokunu bulması sadece birkaç saniyesini aldı. Zira odadaki kostümlerin ve diğer eşyaların çoğu taşıma kolaylığı amacıyla düzenlenmişti. Baron'un cesedine hoş kokulu simyasal pudradan birkaç tutam dökerken öğürür gibi oldu ve kendini hapşırmaktan zar zor alıkoydu. ''Artık halinden hoşnut musun bok çuvalı?'' diye fısıldadı Loki. Öfkesi daha da arttı ve bir hırıltıyla beraber Bulidazi'nin cesedine tekme atarak küçük bir gül tozu bulutu daha kaldırdı. ''Ölüyken bile özel hayatımın içine ediyorsun.'' Sırtını duvara verdi ve hiddetiyle beraber kuvvetinin de bacaklarından çekildiğini hissederek yavaşça yere doğru kaydı. ''Geceyi geçirmek için ne de güzel bir yerdi ama.'' Bir düzine fantasma maskesi duvarlardan ona bakıyordu. Bir düzine hayali ölü, fazlasıyla gerçek bir ceset için adeta bir meclis kuruyordu. Loki gözlerini kapadı ve ölüm maskelerinin görüntüsünü zihninden çıkarmaya çalıştı. Güllerin iç bayıltıcı kokusu arasında hala dudaklarına, saçına ve tenine silen Sabeta'nın raihasını belli belirsiz alabiliyordu. Bir inilti koyverdi. Ve sözüm ona istirahat etmek için kendini yıllardan beri geçireceği en kötü geceye hazırladı. 60. ayrımın sonu. Sayfa 562.